Ayrım 23, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 206. Michael Rocco, Clemenza ve Fredo'yu evine çağırdı. Oflayıp puflayarak merdivenleri çıktılar ve onun açık renk masasının önündeki turuncu plastik sandalyelere yerleştiler. Onlara içlerinden birisinin Geraci'ye ne olup bittiğine dair herhangi bir fikri olup olmadığını sordu. Her biri de eşit oranda kafalarını olumsuz anlamda salladı. Rocco, yapan sen değil miydin diye sorunca Michael kafasını iki yana salladı. Herkes şaşırmış göründü. Bir kazanın olması yeterince kötüydü. Ancak bu işin içinde olan kişiler bir süre sonra pilotun garajcı olduğunu öğreneceklerdi. Clemenza, her şey pervane bozulunca olmuş dedi. Michael kafasını salladı. Bu karmaşayı düzene sokmanın tek yolu dedi, aileler arasında yapılacak bir toplantı düzenlemek. Bu Sonny'nin öldürülüşünün ardından babasının düzenlediği toplantıdan sonraki ilk uygulama olacaktı. Her ne kadar Falcone bu konuda çok iddialı olsa ve onu gitmeye zorlasa da bir boks maçına gitme fikrinin salakça olduğunu itiraf etmek gerekirdi. Zararlar onarılabilir, tüm donlar olayın kapandığı üzerine and içer ve bu gizli bir lütuf içerebilirdi. Çünkü böylece daha detaylı bir barış anlaşmasını resmileştirme şansını yakalarlardı. Bundan herkes kazanç sağlardı. Evet, böyle bir toplantı Russo'nun komisyona alınmasını oya sunma ortamı yaratacaktı. Ancak bu aşamada bu savaşı kesin bir nokta koymak bu riske değerdi. Nasılsa er ya da geç Russo komisyona girecekti. Michael, fakat şimdi karşı karşıya kaldığımız sorun dedi, olan şeyin basından saklama, fidye karşılığı kaçırma, hatta belki de hükümet böyle bir çağrıyı imkansız kılması. Clemenza homurdanarak Cleveland'da ters giden bir şeyler olduğunu hissettiğini söyleyince Michael kafasını kaldırdı. Hamlet'i o meyveyle gördüm, şu meşhur olan. Darboğazı bir kez geçerseniz her şey eskisinden yarı yarıya daha iyi olur. Fredo'ya baktı ve Fredo ne var diye sorunca Clemenza omzunu silkti. Michael Forlenza'nın uçağı sabote eden adamını tanıyıp tanımadığını ya da insanların uçağı onların sabote ettiklerini düşünmelerine engel olmak için Geraci'nin kimliğini gizli tutmaya çalışıp çalışmayacaklarını sordu. Bu karmaşadan sıyrılmanın en iyi yolu Yahudi'nin kendi vaftiz oğlu tarafından uçurulan bir uçağı sabote etmeyeceğini vurgulamak olurdu ki bu da başka şeyleri su yüzüne çıkartırdı. Belki de bu Forlenza'nın vaftiz oğlunu korumak amacıyla başvurduğu ancak doğru yönetilemeyen bir deneyimdi. Belki de bizden gelme bir şeydi. Alt katta Michael'ın yarı sağır kayınpederi televizyonun sesini sonuna kadar açmıştı. Küçük Anthony Corleone etkileyici bir sesle bir kovboy gösterisinde çalan şarkıya yüksek perdeden eşlik ediyordu. Fredo, tanrım, ne ciambot dedi, kafamı ağrıtıyor. Bu şey daha ne kadar devam edecek? Michael onunla aynı fikirde olduğunu göstermekten ziyade düşüncelere dalmış bir tavırla kafasını salladı. Bu o an için gerekli olan bir sessizlikti. Sadece Clemenza ve Lampone gibi güvenilir adamların gözü önünde olsalar dahi erkek kardeşinin Sotto Capoluğa terfisinin hemen ardından ona karşı çıkıp farklı bir görüş ortaya atmayacaktı. Michael, bunlardan hiçbirinin Geraci'yi olanları anlamamıza yardımı olmaz dedi. Modern masasına yaslandı. Artık düşünmeyi bırakmanın zamanı gelmişti. Çalışmaya başlanmalıydı. Ertesi gün Clemenza sanki barış tam anlamıyla sağlanmış ve kaza hiç olmamış gibi işlerini yürütecek direktifleri alarak New York'a döndü. Adamları da onunla aynı şeyi yapacaklardı. Bundan bir sonraki gün Geraci'nin ekibindeki adamları tanıyan Rocco da New York'a gitti. Orada kalıp diğer bir emir gelene kadar işlemleri izleyecekti. Fredo patron olarak Rocco'nun Nevada'daki adamlarından geçici bir süreyle sorumlu olacaktı. Corleone'ler babasına karşı geliştirilen suikast girişiminin ardından Fredo'yu koruyan, desteğiyle Corleone'lerin Las Vegas'ta ve şimdi de Tahoe ile Renault'da yapılanmalarına yardımcı olan Tony Molinari ile uzun süredir birbirlerine yakındılar. Ne Vito ne de şu günlerde Michael, Frank Falcone'nin aklı başında ve önemli birisi olarak görüyorlardı. Ayrıca onun Chicago'nun eteğinin altından çıkmak için verdiği göze çarpan çabası ya da isteğine de hiç kimse gerçek anlamda inanmıyordu. Michael Herrick'i cenaze törenine de katılmama kararı verebilirdi. Çoğu kişi ondan böyle bir şey beklemişti. Ve aslına bakılırsa seçenekler arasındaki en ihtiyatlı ve akıllı seçim bu olurdu. Fakat bunlar sadece sözde kalan şeylerdi. İhtiyat, akıllı ve sözcükler kolayca başkalarıyla yer değiştirebilirdi. Kibir, korku, zayıflık. Bir adam temelde hem izlenirken hem de yalnızken yaptığı aleni ve gizli hareketlerin ta kendisidir. Organizasyonda Tony Marinari'ye en yakın kişi olan Fredo San Francisco'ya gönderildi. Michael Tomineri ve Tahoe Gölü'ndeki ormanlık alanda gizlenen diğer iki adamla birlikte Chicago'ya gitti. Burası Frank Falcone'nin doğduğu şehir, onun kendisini bulduğu ya da ondan geri kalanların gömüleceği yerdi. Vito Corleone'yi tanıyanlar Michael'ın verdiği kararın mantığını anladı. Büyük Don arkadaşlarına yakın dur derdi, düşmanlarına ise daha yakın. Cenaze merasimi şehrin batı yakasına yakın küçük beyaz ahşap kaplı bir kilisede yapıldı. Burası İtalyan mahalleleri arasında yer alan Patch olarak bilinen bir yerdi. Falcone orada büyümüştü ve ebeveynleri de bir zamanlar bu mahallenin bir köşesinde manavcılık yapmıştı. Chicago'da hava bir Eylül ayı için oldukça sıcaktı. Chicago polisi bulunan yeri merkez alarak her yöndeki trafiği iki blok uzaklıktan kapatmıştı. İleri gelenlerin çoğu Kaliforniya vali muavini, dünya ağır siklet şampiyonu ve Johnny Fontaine de dahil olmak üzere birkaç film yıldızı gibi arka basamakların önüne kadar bir motosiklet eskortu eşliğinde gelmişlerdi. Michael Corleone'nin de aralarında bulunduğu diğerleri oraya böyle bir gösterişe ihtiyaç duymayacak kadar erken gelmiş ve çoktan yerlerini almışlardı. Dışarıda sokak insan seliyle doluydu. Falcone'nin kökleri yerel hikayelere dayanıyordu. Ve her ne kadar içerideki yaslı insanlarda saygı yüklü bir sessizlik gözlemleniyorsa da sokaktaki gürültülü güruh yüzünden hiç kimse ölen adamın hikayesini anlatan birisini dinleme şansını yakalamamıştı. Frank henüz 15 yaşındayken dükkanın kapanıp günün kazancının sayıldığı bir akşam üzere dükkana yapılan soygunda babasını ve ablasını kaybetmişti. Bu olay polis tarafından o kadar üstün körü araştırılmıştı ki bir dedektif Frank'ın duyabileceği, daha da kötüsü annesinin işitebileceği bir tarzda gülerek "Bu olay İtalyanların, İtalyanları bir İtalyan şehrinde öldürmesinden başka bir şey değil" demişti. Oğlan kendi intikamını kendisinin alacağına içten içe yemin etmişti. Bunu yapması uzun sürmedi. Bir şekilde çocuğun hırsı onun yolunu Al Capone ile kesiştirdi. Hırsızın cesedi anlatılanlara göre muhtelif yerlerinden 64 kez öldürüldüklerinde Frank'in babası 45, kız kardeşi de 19 yaşındaydı. Bıçaklanmış bir halde mahalle istasyonunun basamaklarında bulunmuştu. Babasının ve ablasının katliyle ilgilenen dedektif ve ortağı ise Wisconsin Dells'e balık avına gitti ve bir daha görülmediler. Dükkanı bir süre Frank ve annesi işletti. Ancak orada hatıralar çok fazlaydı. Birden bir yerlerden, aslında Trapani'den gelen bir adam ortaya çıktı ve dükkana iyi bir para önerdi. Frank'ın annesi bu parayı aldı, evini sattı ve elindeki parayla erkek kardeşinin ailesini de yanına katarak başka bir muhite taşındı. Frank Bay Capone'nin emri altında çalışmaya başladı. Bay Capone'nin sorunlarının ardından Frank Los Angeles'taki diğer fırsatların peşine düştü. İlk başlarda iyi işler yaparak herkesin takdirini kazanıp gözüne girdi. Geldiği yeri hiçbir zaman unutmadı ve o günlere gelmesine yardımcı olan insanlara da iyiliklerinin karşılıklarını verdi. Bu adamların yine normal şartlarda Chicago'nun olması gereken batıya ilişkin herhangi bir şey hakkında telaşlanmasalar dahi yeterince sorunları vardı ve Falcone onların tarafındaydı, her zaman da öyle olacaktı. Bunun zamanını söylemek zordu, ancak sanki Falcone her zaman orada kendi benliğiyle bulunan birisi gibiydi. Her ne kadar annesi için Hollywood Hills'ta bir ev, yüzme havuzlu orman içerisinde yaptırtmış olsa da kadını oraya taşınmaya zorlamamıştı. Patlayan flaşlardan etkilenmemeleri için at gözlüğü takılmış atlarının üzerindeki 20 polis kalabalık arasından kendilerine yol açtı ve cenaze alayı üzerlerinde politikacıların büyük kampanya ilanları olan ve içlerinde yargıçlar oturan birçok spor arabayla birlikte Mount Carmel mezarlığına doğru ilerlemeye başladı. Onları binlerce insan yürüyerek takip etti. Ana girişin ilerisindeki kalabalık alay aslında maliyenin onun öldüğünü sanmasından 16 yıl sonra ölen Al Capone'nin çürümeye yüz tutmuş artıklarının üzerinden geçerek Falcone'nin cenaze merasimine katılmak üzereydiler. Üstelik Capone'nin cenazesine katılan birçok kişiyi bugün burada tekrar görmek mümkündü. Vito Corleone Capone'nin cenazesine sadece çiçek göndermekle yetinmişti. Falcone'nin mozolesi siyah granitten yapılmış, sağ koluna şahin konmuş bir melek heykelciğiyle süslenmişti. Şahin kanatlarını birkaç terli katılımcıya hoş geldiniz gölgesi yapabilecek oranda açmış, havalanmaya hazır bekliyordu. Falcone'nin babası ve kız kardeşi buraya gömülmemişti. Ama kapının her iki kanadında bulunan pirinç levhalarda isimleri yazılıydı. Falcone'nin annesi, karısı ve çocukları tabutun iki yanında oturuyordu. Ön sırada kalan tek kişi Louis Russo'ydu. Yine o kocaman güneş gözlüklerinden birisini takmıştı. Falcone'nin kanından olan diğer aile bireyleri ikinci sıra boyunca dizilmişti. İçlerinde Jackie Pinkpong ve Johnny Fontaine'in de bulunduğu bu kişiler tabutu taşıma şerefinin verileceği insanlar listesinde de yer alıyorlardı. Fontaine tıpkı bir kadın gibi ağlamaya başladı. Tabutu taşıyacak diğer 49 kişiye politikacılar, polis şefleri, yargıçlar, iş adamları, atletler, Chicago tarafından ya da diğer organizasyonlardan hiç kimse yoktu ve de önlerden yer ayrılmıştı. Tabii ki orada gözleri Michael Corleone'yi arayanlar da vardı ama özellikle bu merasimde böyleleri pek fazla değildi. O özellikle Fontaine, dünya ağır siklet şampiyonu, Kaliforniya vali yardımcısı ve hatta hayırsever Kanada Büyükelçisi M. Corbett Shay, 6. sıra May West'in hemen yanı ile kıyaslandığında pek ünlü birisi sayılmazdı. Michael Corleone fotoğrafçıların flaşlarının temel hedefi değildi ve sadece hukuk camiasından birkaç kişi onun hakkında medyanın bildiğinden daha fazla şey biliyordu. Ki bunlar da pek detaylı bilgiler değillerdi. O bir savaş kahramanıydı ama ortalıkta savaş kahramanı olan o kadar çok kişi vardı ki bahar aylarında New York'ta yaşanan sorunlar sırasında ismi gazetelerde yer almıştı. Ancak fotoğrafları pek net değildi. Uzak mesafelerden çekilmişlerdi ve medyanın hafızası bunak bir köpekten daha zayıftı. İçinde bulunduğu ortamda Michael Corleone'yi herkes tanıyordu. Ama bu insanların çoğu onu şöhretinden biliyordu ve ismiyle çehresini birbiriyle kolayca ilintilendirebilecek beceride değillerdi. O da orada bulunan insanların birçoğunu tanıyordu ama onlara yaklaşmadı. Verilen birkaç selam yeterliydi. Hatta Fontaine onun farkına varmış gibi görünmüyordu. Michael gelişmeleri sessizce izledi. Ardından Falcone'nin dul eşi ve annesine taziyelerini belirtmek için büyük bir sabırla sırasının gelmesini bekledi. Bunlar o gün içerisinde herkesin önünde sarf ettiği tek kelimelerdi. Ardından onu oraya getiren mütevazı siyah doçun kırçıllı siyah arka koltuğuna geçip kayboldu. İçeride hayatında ilk kez Michael Corleone merhum babası için gözyaşı döktü. Don Molinari'nin yüzden fazla araçtan oluşan cenaze konvoyu gürültülü bir trafik yaratarak sislerin arasından süzülüp güneye doğru yöneldi ve San Francisco'dan çıktı. Federico Corleone cenaze arabasının arkasındaki dördüncü araçta Tony Molinari'nin bizzat kullanmaktan hoşlandığı 2 tonluk siyah beyaz Cadillac'taydı. Fred oraya tek başına gelmişti. Michael'a Molinari'lerin kendisine seneler boyunca sundukları koruma hizmetinin ardından oraya Capra ve Figaro eşliğinde gitmesinin saygısızlık, hatta daha da kötüsü, Corleone'lerin San Francisco'da korkmalarını gerektiren bir şeyler olduğu imajını verebileceği olarak algılanabileceğini belirtmiş, erkek kardeşi kendisiyle bu konuda hemfikir olunca da oldukça şaşırmıştı. Arabayı Fredo'nun adını hatırlamaya çalıştığı bir Molinari Saldatos'u kullanıyordu. Ayrıca arabada Tony'nin küçük erkek kardeşi, Dino'nun karısı ve iki kızı da vardı. Bu Fredo'nun o güne kadar bir mezarlığa giderken kat ettiğini hatırladığı en uzun yolculuktu. Ağlayan çocuklar ve onları yatıştırmak için takındığı beceriksiz tavırları yolun olduğundan çok daha uzun görünmesine sebep olmuştu. İhtiyatlı davranarak beraberinde getirdiği yumuşak ipekten dokunmuş iki mendilden biri burnunu kanatacak kadar sert bir şekilde sümkürene dek iki çocuk arasında elden ele dolanmış, en sonunda kanamayı durdurabilmek için her iki mendili de kullanmak zorunda kalmışlardı. Fredo üzerinde mezarlığın ismi, İtalyan mezarlığı bulunan dua kağıdını işaret ederek mezarlık nerede diye sordu. Şoför Kolma dedi, Kolma'dalar. Kim Kolma'da, nerede bu? Kendisini tuttu. Kolma nerede? Mezarlıklar, bunlar San Francisco'da yasal değil, neredeyse varmak üzere olduğumuz Kolma'ya gidilmesi lazım. Altın aradan eski günlerde insanları öldükleri yere gömerlermiş. Bahçe, avlu, patika neresi olursa. Çoğu zenginler için düzenlenen mezarlıklar varmış. Ancak bunlar da yeni cesetler Kolma'ya taşındı. Bunu yapmak zorundaydılar. Benim nonnam, İtalyanca büyük anne, hala şehirde yaşanan zelzelelerden, yeryüzüne çıkan cesetlerden ve yaşanan karmaşadan bahseder. Dino'nun karısı, yeter dedi İtalyancayla, tavuklar dedi, sıçtığında konuş. Bunun anlamı o lanet olası ağzını kapat demekti. Çocukları İtalyanca bilmiyor gibi görünüyordu. Şoför tek bir kelime dahi etmedi. Fredo şoförün anlattığı hikayenin çocuklara aktarılacak türde bir şey olmadığını düşünüyordu. Ama her ikisi de ağlamayı kesmiş ve anlatılanlarla ilgilenmiş görünüyorlardı. Dışarıda evler ve mahalleler yok olup yerlerine her yöne yayılan mezar taşlarına, kemerlere, heykellere, haçlara ve palmiyelere bıraktı. Büyük geçit vermez bir ölü şehri. Birdenbire nedeni nedir bilinmez, erkek kardeşi Sonny'nin Fredo'yu aileden kovarken söylediği şey aklına geldi. Las Vegas geleceğin şehri. Hayır Sonny, geleceğin şehri burası, Kolma. Geleceğin şehri, ölülerin şehri. Ölü, tıpkı Sonny gibi. Fredo içinde çılgın bir sinir krizinin yükselmeye başladığını hissetti ve kahkahasını bastırmaya çabaladı. İtalyan mezarlığı yolun iki tarafında alabildiğine uzanıyordu. Alay güneydeki bir patikadan içeri girdi. Her tarafından uzun siyah bir zincir tutan düzinelerce yeşil metal elin fışkırdığı bir abidenin yanından geçti. Fredo kafasını büyük bir şaşkınlıkla salladı. Bu bugüne kadar karşılaştığım en büyük karmaşa. Tabii ki öyle olacak. Burası sadece İtalyanlara ayrılmış bir mezarlık. Burası yapılandırılmadan çok önce ölülerin hala bahçedeki gül fidanlarının dibine gömülebildiği senelerde Fredo tüm bu arazinin İtalyanlar tarafından sessizce istila edildiğine iddiaya girebilirdi. Sicilyalı toprakları gibi görünen bir arazi daha iyi bir hasat fikriyle birileri ortaya çıkana kadar orada üzüm ve zeytin yetiştiren fakir çiftçiler, doktorlardan gözyaşı döktüren hikayeler yaratmak için sağlık risklerinden bahseden kağıtlar alırsınız. Alın yazınız budur, presto. Zaten gömülmüş olan 100 yaşındaki bir kişiyi tekrar gömmek için iki kez para kazanırsınız. Birincisi kazıp çıkartmak için, ikincisi Kolma'daki mezarlığa gömmek için. Artık size borçlu olan yüzlerce İtalyan taşçıya iş verirsiniz. Gerçekten de aynı şey işe ihtiyacı olan ve eli kürek tutan herkes için geçerlidir. Ardından San Francisco'da mezarlıkların bulunduğu araziyi satın alırsınız. Bu size hiç de pahalıya patlamaz. Çünkü mantıken cesetlerle doludur. Ama burası Amerika. Tarih yok, hatıra yok. Arsayı genişletip geliştirirsiniz ve insanlar orayı satın almak için sıraya girer. Arka uçta taşınabilir şeyleri yığdığınız, hemen her şeyden birazcık bulunan bir yeri kendinize ayırırsınız. Parseller, taşlar, tabutlar, çiçekler, tören arabaları. Tüm bunların yanında mezarlık işine de bir ortak olarak sessizce adım atmış olursunuz. Eğer Amerigo Bonasera'nın Brooklyn'de işlettiği şu mezarlık bir kazılsa, tıpkı Cracker Jack gibi her kutunun altından başka bir sürpriz çıkardı. Kolma. Bu bile İtalyanca kokuyor. Birden ürperdi, gözlerini kapattı. Görebiliyordu. New Jersey bataklıkları tıpkı Kolma gibi gözlerinin önünde uzanmıştı. Corleone'ler New York'ta düzenin değiştirilmesi için gereken siyasi nüfuza sahipti. Jersey'de Stracci'lerle yaşanan çete savaşı işte bununla başa çıkılabilirdi. Babanın sesini derinden derine işitebiliyordu. Herkesin tek bir alın yazısı vardır. Dino'nun eşi iyi misiniz diye sordu. Fredo gözlerini açtı. Kendi içsel mutluluğuna rağmen Fredo üzgün bir şekilde kafa salladığını ümit etti. Kadın ve çocuklar arabadan indi. Fredo cebindeki yassı şişede kalan viskisini bitirdi ve tabutu taşımakla görevlendirilen diğer insanlar arasında yerini almak için acele etti. Merasim bitince herkes arabalarına binip şehre geri döndü. Ardından şehirdeki en iyi restoran olan, ancak patronlarının ölüm haberini alan personel yüzünden bir tek o gün için halka kapatılan Molinari'nin Fisherman's Wharf isimli lokantasına geçtiler. Fredo henüz arabadan dışarı adım atar atmaz burundan aldığı tek bir nefesle görevlilerin haftayı evlerindeki kanepelerde sızlanıp ağlayarak geçirmediklerini fark etti. Deniz havası erimiş yağ, yumuşak kabuklu yengeç, lüfer, ızgara, ıstakoz, kaynayan tekneler dolusu sos, batı yakasındaki en iyi et dükkanlarından tedarik edilen ve yeni kurulmuş ızgaralarda meşe odunuyla pişirilen küçük fileto kokularıyla karışmıştı. Düzinelerce çocuk arabalardan fırlayıp restoranın arkasına, genelde olduğu gibi artıklarla değil de çocuklar için özenle hazırlanmış çelik sepetler dolusu taze sardalye ile onları bekleyen şefe doğru koştular. Bu sepetlerle iskelenin ucuna gidecekler, balıkları teker teker havaya atacaklar, martı ve pelikan kanatlarının altında onların balıkları kapışlarını seyredeceklerdi. Fredo kendisini dışarı doğru çekerken çığlıklar atan mukaddes bir bela gibi çocukların tepesinde dolaşan kuşları izledi. Eğer çocuk olsaydı böyle bir olay Fredo'yu ürkütürdü. Ya kız kardeşi Connie? Boş ver. O böyle bir ortamda şimdi bile korkudan çığlık atardı. Mike kazıklardan tekinin tepesine oturur, sessiz bir ayıplama ile taze sardalyelerin boş yere çarçur edilişlerini seyreder, elleriyle kulaklarını kapatırdı. Sonny mi? Başka bir silah bulamadığı sürece sardalya yerine kuşlara taş fırlatırdı. Hagen da kuşlara ateş edebilmek için yanar tutuşur ama hiçbir zaman babanın kendisini onaylamaması riskini göze alamaz ve olduğu yerde kalarak arabanın camından olan biteni seyrederdi. Ama bu çocuklar anında kahkahalar atarak iskeleye doluşmuşlardı. Connie adasının anahtarları kendilerine verilmiş gibi aydınlıktı, yüzleri parlıyordu. Martılardan bazıları sepetlere pike yapmaya başlamıştı bile. Çocuklar bunu eğlenceli buldu. Yetişkinlerin her şeyi onlar açısından mahvetmeleri, onlara yatışmalarını ve zavallı Tony amcalarına biraz saygı göstermelerini söylemeleri pek uzun sürmeyecekti. Bir dakika kadar sonra iri yapılı birisi onlara doğru yaklaşmaya başladı. Fredo olacakları izlemeye devam etmek istemedi ve kafasını restoranın kapısına iliştirilmiş siyah kurdeleye çevirdi. Yapmak için buraya geldiği şeyi artık istediği zaman yapabilirdi. Belki de otel odasına gitmeli ve Mike'a Colma East planını nasıl sunacağını düşünmeliydi. Eğer kendisine karşı dürüstse, ki henüz bunu yapabilecek kadar içmemişti, günlerin ve gecelerin kendisini götürebileceği diğer yerleri düşünebilirdi. Ama bu konuda kendisine izin vermeyecekti. Derin bir nefes alıp içeri girdi. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 214.